Ayrım 10. Locke Lamora'nın yalanları. Scott Lynch. Sayfa 91. Üçüncü kısım. Oynak cümbüşün orta yerinde çok sayıda yüksek demir kafes suya batırılmıştı. Bunlardan bazıları göstericilerin, kurbanların, dövüşçülerin ve görevlilerin üzerinde durabilecekleri tahta trizleri desteklemekte kullanılırken, fazlasıyla ağır olan birkaç tanesi de yarı saydam ve gri sularda uğursuz daireler çizen karanlık şekiller barındırmaktaydı. Kürekler vasıtasıyla düzenli aralıklarla tur attırılan yüzen platformlarda ip dansçıları, bıçak fırlatıcılar, akrobatlar, hokkabazlar, vücut geliştiriciler ve diğer ilginç tipler gösteri yapıyorlardı. Pirinçten yapılma uzun trompetler taşıyan çığırtkanların heyecanlı bağırışları ise donuk bir sesle sudan aksediyordu. Her cümbüşte ilk olarak kefaret dövüşleri düzenlenir. Sabır sarayından getirilen adi suçlular cezalarının azaltılması veya yaşam koşullarının biraz düzeltilmesi karşılığında adaletsiz bir kapışmaya gönüllü olabilirlerdi. Şu anda ise Dük'ün özel muhafızlarının arasından seçilmiş, dev gibi kaslara sahip bir nişavetso yani cezacı, gönüllüleri pataklamakla meşguldü. Siyah deri zırhlar içindeki bu asker ışıl ışıl çelik bir göğüs levhası ile dev bir uçan balığın yeni kesilmiş yüzgeçlerini sorguç olarak kullanan çelik bir miğfer takmıştı. Asker parlak güneşin altında ileri geri adım atarak demir uçlu bir değnekle görünüşte keyfince darbeler indirirken pullar ve kılçıklar etrafa parıltılar saçmaktaydı. Nichavetso küçük fakat kaya kadar sabit bir platformda duruyordu. Çevresinde ise bir kulaç mesafesi uzaklıkta bir dizi yuvarlak tahta sal yer alıyordu. Bu oynak dengesiz platformlar her biri küçük bir tahta sopayla silahlanmış iki düzine kadar sıska ve pasaklı mahkumla doluydu. Aslında toplu bir hücumla zırhlı işkencecilerine baskın gelebilirlerdi. Fakat bu grup işbirliği yapacak mizaçtan yoksun görünüyordu. Nichavetso'ya teker teker veya küçük gruplar halinde yaklaştıkça kafa çatlatan darbelerle birbirleri ardına suya düşürülüyorlardı. Küçük teknelerse etrafta tur atarak bilinci kapalı mahkumlar ebediyen sulara gömülmeden önce onları denizden çıkarıyordu. Dük merhametli davranarak kefaret dövüşlerinin kasten ölümcül sonuçlanmasına izin vermiyordu. Locke boş şarap kadehini sadece bir saniyeliğine havada tuttu. Conte rakibine silahını düşürten bir kılıç ustasının zarafetiyle onu parmaklarının arasından kapıverdi. Don'un hizmetkarı içki dolabına yönelirken Locke genzini temizledi. ''O kadeyi henüz doldurmana gerek yok Conte, çok naziksin, çok nazik. Ama izin verirseniz lordum ve leydim, Salvara size bir çift armağan sunmak istiyorum. Biri gösterdiğiniz konuksever diye cevaben, diğeri ise nasılsa kendi gözlerinizle göreceksiniz. Graman.'' Locke'un parmaklarını şıklatmasıyla birlikte Jean kafa salladı. İri yarı genç içki dolabının hemen yanındaki ahşap masaya kadar gitti ve köşeleri demirle desteklenmiş, üstlerine küçük demir kilitler dikilmiş iki büyük deri çanta aldı. Jean bunları salvaraların kolayca görebilecekleri bir yere bıraktı ve Locke fil dişinden oyulmuş, zarif bir anahtarla çantaları açabilsin diye geri çekildi. Locke ilk çantadan yaklaşık 30 santim yüksekliğinde ve onun yarısı çapında hoş kokulu bir tahtadan yapılmış, solgun bir fıçı çıkarıp incelemesi için Don Salvara'ya uzattı. Fıçının yüzeyindeki siyah renkli alelade damgada şöyle yazıyordu. Brandwin, Austerschalin, 502. Lorenzo dişlerinin arasından bir tıslama koyverdi, hatta burun delikleri bile genişledi. Locke buna rağmen Lucas Fairwhite'ın yüzünü kibarca ifadesiz tuttu. 12 tanrı aşkına, bir 502 mahsulü. Lucas daha önce mallarını yanından ayırmamaktaki ısrarın yüzünden seni paylarmış gibi gözüktüysem, lütfen en derin özürlerimi. Ah, buna hiç gerek yok. Locke bir elini kaldırdı ve Don'un sözcükleri kışkışlamak için yapmış olduğu o el hareketini taklit etti. cesurca yardımıma koştuğunuz için Don Salvara ve bu sabahki harikulade konukseverliğiniz için sevgili Don'a, lütfen bu basit armağanı mahzenlerinize kabul ediniz. Basit ha, Don fıçıyı aldı ve dualı henüz 5 dakika bile geçmemiş bir bebekmişçesine kucakladı. Ben bir 506'ya ve bir çift 504'e sahibim. Ama muhtemelen Dük hariç Kamor'da 502 mahsulüne sahip birini tanımıyorum. Eh dedi Lok, oldukça iyi bir mahsul olduğu kulaktan kulağa yayıldığından beri efendilerim ellerinin altında birkaç tane bulundururlar. Onları çok büyük öneme sahip iş görüşmelerinde buzları çözmek için kullanırız. Esasında fıçı yaklaşık 800 tam şilinlik bir yatırımı ve Lok ile Jan'ın Aşmer kıyısı boyunca yaptıkları bir deniz yolculuğunu temsil ediyordu. O seyahat sırasında ufak çaplı, eksantrik bir soyluyu hileli bir kağıt oyununda yenmeyi başarmış ve bu fıçıyı elde etmişlerdi. Aslına bakılırsa harcadıkları paranın büyük bölümü yaşlı adamın daha sonra malının arkasından yolladığı suikastçıları savuşturmak veya satın almak için kullanılmıştı. Çünkü 502 mahsulü zamanla neredeyse içilemeyecek kadar kıymetli hale gelmişti. Bu ne kadar görkemli bir jest efendi Fairwhite. Donna Sophia kocasının koluna girdi ve sahiplenici bir sırıtış takındı. Lorenzo aşkım, Amberley'den gelen yabancıları daha sık kurtarmalısın. Ne kadar da çekici oluyorlar. Lok öksürüp ayaklarını sürdü. Ah hiç de bilemedim. Şimdi Don Salvara, lütfen bana Lorenzo de. Ah Don Lorenzo, şimdi size göstereceğim şey doğrudan doğruya buraya gelme sebebimle ilgili. Lok ikinci çantadan az öncekine benzer bir fıçı çıkardı. Fakat bu seferki bir sarmaşık halkasının içindeki tek bir stilize A harfiyle işaretliydi. Bu dedi Lok, geçen senenin damıtımından alınmış bir numune, yani bir 559. Don Salvara 502 fıçısını elinden düşürdü. Don'a kızlara özgü bir çeviklikle sağ ayağını uzatarak fıçıyı yakaladı ve onun büyük bir çatırtı yerine hafif bir patırtıyla güverteye inmesini sağladı. Dengesini kaybettiğinden elindeki zencefil yanığını düşürdü. Kadeh trabzanın öteki tarafında gözden kayboldu ve kısa zamanda suyun 7 metre altına kadar battı. Salvaralar dengelerini sağlama konusunda birbirlerine yardımcı olduktan sonra Don titreyen ellerle 502 mahsulü fıçıyı yeniden kucağına aldı. Lucas dedi Don, şaka yapıyor olmalısın. 4. Kısım. Lok suda yüzen bir düzine adam bir yereş ahtapotu tarafından parçalanırken öğle yemeği yemeyi pek de kolay bulmadı. Fakat canlandırdığı Amberley tüccarının çok sayıdaki hayali deniz yolculuğunda bundan daha beterlerini de görmüş olduğuna karar verdi ve gerçek duygularını yüzüne yansıtmadı. Öğle vakti geçeli çok olmuştu. Kefaret dövüşleri sona ermiş ve cümbüşçü başları yargısal cezalara geçmişti. Bu ifade sudaki adamların cümbüş kalabalığını eğlendirecek renkli yöntemlerle idam edilmek için seçilmiş katiller, tecavüzcüler, köle tacirleri, kundakçılar ve benzeri insanlar olduklarını söylemenin kibar bir yoluydu. Adamlar güya silahlıydılar ve karşılarına çıkarılan hayvanı öldürmeyi başarırlarsa cezaları azaltılacaktı. Fakat hayvanlar ne kadar tehlikeliyse suçlulara verilen silahlar da o kadar gülünç olduğu için çoğunlukla düpedüz idam edildikleri söylenebilirdi. Ahtapotun dokunaçları tıpkı şişip şişip inen gri siyah çizgili gövdesi gibi 4 metre uzunluğundaydı. Yaratığın çevresi çığlık atan çırpınan, su yüzeyinde kalmaya çalışan çok sayıda adamın haricinde 20 metrelik bir kafesler ve platformlar halkasıyla sarılmıştı. Suçluların çoğu kısacık hançerlerini çoktan suya düşürmüştü. Arbaletlerle ve kargılarla silahlanmış tedirgin muhafızlar platformlarda devriye geziyorlar, dışarı çıkmaya çalışan mahkumları tekrar suya itiyorlardı. Arada bir ahtapotun çalkantılı kızıl sularda yuvarlandığı oluyordu ve o anlarda Locke yaratığın kapaksız siyah gözünü bir anlığına görebiliyordu. Göz ellerinde tuttuğu çorba kasesiyle hemen hemen aynı boydaydı. ''Biraz daha alır mısınız efendi Fairwhite?'' Conte soğutulmuş çorba dolu gümüş bir tencereyi de beraber yakınlarda bekliyordu. Beyaz etli demir deniz karideslerinin yüzdüğü koyu domates çorbası karabiber ve soğanla terbiye edilmişti. Don ve Dona Salvara ilginç zevklere sahip insanlardı. ''Hayır Conte, çok naziksin ama şimdilik fazlasıyla doydum.'' Locke çorba kasesini kapağı açılmış 559, gerçekte Jean'ın bulabildiği en sert ve pahalı romla karıştırılmış 50 şilinlik bir şişe kalitesiz 550 fıçısının yanına koydu ve kadehindeki kehri bar sarısı içkiden bir yudum daha aldı. Yapımında uyduruk malzemeler kullanılmasına rağmen taklit çok lezzetliydi. Grauman yağlı gümüş ağacından yapılmış o samimi ve küçük masada Locke'la karşılıklı oturan ev sahiplerinin hemen arkasında dikkatle bekliyordu. Dona Sofia kağıt kadar ince kesilmiş ve yenilebilir lale çiçeklerine benzemeleri için sarmallar şeklinde dizilmiş, pelte halindeki portakal dilimleriyle çekinmeden oynuyor. Don Lorenzo ise hala ardına dek açık gözlerle ellerindeki brandy kadehine bakıyordu. ''Bu yaptığımız neredeyse günah işlemek gibi geliyor.'' Don bu sözlerine rağmen içkiden büyük bir yudum aldı. Duyduğu zevk yüz hatlarından açıkça okunuyordu. Arkasında bir yerde kopuk bir insan gövdesi olabilecek bir şey havaya fırladı ve büyük bir şapırtıyla tekrar suya düştü. Kalabalık memnuniyetle kükredi. Austerschalin brandisi damıtılmasının ve harmanlanmasının ardından en az 7 seneliğine yıllandırılmasıyla meşhurdu. Yabancıların bu sürenin bitiminden önce bir fıçıya ellerini sürmeleri mümkün değildi. Bel Auster hanesinin çalışanlarının henüz satışa çıkarılmamış mahsuller hakkında konuşmaları bile yasaktı. Söylentilere göre şarapçının yıllandırma evlerinin konumu gerektiği takdirde suikastla korunan bir sırdı. Locke bir 559 fıçısını kayıtsızca sunduğunda Don Lorenzo şaşıp kalmıştı. Hele Locke mührü aynı kayıtsızlıkla kırıp içkiyi öğle yemeğinde tüketmelerini önerdiğinde yıldırım çarpmışa dönmüştü. ''Zaten öyle.'' Locke yevrek yevrek güldü. ''Brandy bağlı bulunduğum hanenin dini gibidir. Onun yanındayken davranışlarımıza çok özen gösteririz.'' Gülümsemeyi keserek bir parmağını boğazının önünden geçirdi. Tarihte yıllandırılmamış bir numuneyi öğle yemeğinde çorbayla beraber içebilen yegane insanlar olmamız mümkün. Bunun hoşunuza gideceğini düşündüm. Hem de nasıl? Don kadehini sallayarak içkisini karıştırdı ve karamel renkli, transparan sıvı kendisini hipnotize etmişçesine ona daha yakından baktı. Ayrıca burada ne gibi bir iş çevirdiğini ölesiye merak ediyorum Lucas. ''Eh'' dedi Locke, kendi içkisini abartılı bir edayla karıştırdı. ''Son 250 yıl içerisinde Amberlain 3 kez istila edildi. Gelin açık konuşalım. İlikler Krallığı'nın teselsül törenleri takdislerden ve şölenlerden çok ordular ve kan içerir. Graflar bozuştuklarında karadaki tek engelimiz Austerschalin dağlarıdır ve yoğun çatışmalar o bölgede gerçekleşir.'' Çatışmalar kaçınılmaz olarak dağların doğu yamaçlarına yayılır. Tabii Bel Auster hanesinin oradaki üzüm bağlarına da. Bu sefer de aynı şey olacak. Siyah masa bizi göz göre göre bu kadere sürüklüyor. Binlerce at ve adam dağlardaki geçitleri aşacak. Üzüm bağlarımızı ezip geçecek. Görünürdeki her şeyi yağmalayacak. Hatta artık ateş yağımız da bulunduğu için her şey daha kötü olabilir. Yarım seneye kalmadan bağlarımız küle dönebilir. Eğer gemiyi terk ederseniz üzüm bağlarınızı bir çantaya koyup yanınızda götüremezsiniz ki dedi Don Lorenzo. Hayır, Locke iç geçirdi. Austerschalin brandisini bu kadar özel kılan şeylerden biri de Austerschalin topraklarıdır. Eğer o üzüm bağlarını kaybedersek her şey eskiye dönecek. Filizlenme ve damıtma sekteye uğrayacak. 10, 20 hatta belki de 30 yıllığına ya da daha bile fazla. Daha kötüsü de var. Berbat bir konumdayız. Eğer ilikler iç savaşa sürüklenirse Graf Amberley'nin limanlarını ve gelirlerini kaybetmeyi göze alamaz. O ve müttefikleri mümkün olan en kısa sürede baskın düzenlerler. Muhtemelen siyah masayı kılıçtan geçirirler, mallarına mülklerine el koyarlar ve kaynaklarını kamulaştırırlar. Bel Austerhanesi de diğerlerinden ayrı tutulmaz. Siyah masa şu an için sessizce fakat kararlılıkla hareket ediyor. Grau ve ben 5 gün önce limanın kapatılmasına sadece 12 saat kala yelken açtık. Amber Lane bayrağı taşıyan hiçbir geminin şehirden ayrılmasına izin verilmiyor. Hepsi de onarım veya karantina amacıyla demirlenip emniyete alındı. Hala Graf'a sadık olan soylular çoktan ev hapsine alındılar ve muhafızları silahsızlandırıldı. Amber Lane'in çeşitli kredi evlerinden elde ettiğimiz kaynaklar geçici olarak donduruldu. Tüm siyah masa ticarethaneleri bir iyi niyet jesti olarak bunu kabul etti. Bu uygulama herhangi bir hanenin altınlarını ve mallarını da alıp topyekun kaçmasını imkansız hale getiriyor. Şu an için Grau ve ben yıllar önce Meraggio'da açılmış kendi kredi hattımız üzerinden faaliyette bulunuyoruz. Hanem, Amber Lane'in dışında kaynak bulundurmadık diyeyim yeter. Sadece acil durumlar için oraya buraya bir şeyler koyduk. Locke verecekleri tepkiyi görmek için sal mağaraları çok yakından izliyordu. Amber Lane hakkındaki haberleri mümkün olduğunca yeni ve isabetliydi. Fakat Don Gentleman Pitch'lerin haftalar süren gözetleme ve hazırlık aşamasında fark etmedikleri istihbarat kaynaklarına sahip olabilirdi. Siyah masa ve yaklaşan iç savaşla ilgili kısımlar sağlam, güvenilir bir spekülasyondu. Limanın aniden kapatılışı ve hane tutuklamaları ise tamamen gökten uydurulmuş birer zırvaydı. Locke'un tahminlerine göre Amber Lane'deki gerçek karışıklıklar birkaç ay sonra çıkacaktı. Eğer Don'un bundan haberi varsa Conte sadece birkaç saniye içinde Locke'u hançerleriyle masaya mıhlamaya kalkışabilirdi. Öyle bir durumda Jean da yeleğinin arkasına gizlediği nacakları çekerdi ve ipek tentinin altındaki bu küçük grupta bulunan herkes çok ama çok tatsız bir duruma düşerdi. Bozulan bir vurgun asla hoş sonuçlar vermezdi. Fakat Salvaralar hiçbir şey demedi ve sözlerini sürdürmesi için açıkça teşvik eden gözlerle ona bakmayı sürdürdüler. Cesaretlenen Locke devam etti. İçinde bulunduğumuz durum dayanılır gibi değil. Ne ucu ucuna desteklediğimiz bir amacın rehineleri olacağız, ne de Graf'ın kaçınılmaz dönüşünün ardından alacağı intikamın kurbanları. Biz biraz daha riskli bir alternatif seçiyoruz. Kamor'un soylularından birinin hatırı sayılır yardımlarını gerektirecek bir alternatif. İmkanlarınız dahilindeyse o kişi siz olabilirsiniz Don Salvara. Don ile karısı masanın altında el ele tutuşmuşlardı. Adam konuşmayı sürdürmesi için elini Locke'a doğru heyecanla salladı. Kaynaklarımızdan vazgeçebiliriz. Onları güvenceye alacak bir adım atmaktan kaçınarak faaliyette bulunmak için daha çok zaman kazanabiliriz. Ayrıca o kaynakları yenilemenin sadece bir zaman ve çaba meselesi olduğuna güvenimiz tam. Hatta, Locke dişlerini sıktı, üzüm bağlarımızı bile terk edebiliriz. Onları kendi ellerimizle yakıp hiç kimseye bir şey bırakmayacağız. Ne de olsa toprağı simya yoluyla kendimiz zenginleştiriyoruz. Doğal toprak sadece bir başlangıç ve o zenginleştirmenin sırrı yalnızca ekim ustalarımızın kalplerinde gizli. Auster Schalin süreci diye fısıldadı Sophie artan heyecanına yenik düşerek. Elbette onu duymuşsunuz. Herhangi bir zamanda topu topu 3 ekim ustası bulunur ve süreç sizinki gibi kabiliyetlere sahip birinin bile toprak incelemesini boşa çıkaracak kadar karmaşıktır leydim. Simyacılarımızın kullandıkları bileşenlerden çoğu durağandır ve sadece kafa karıştırma amacı taşır. Yani işin o kısmı tamam. Terk edemeyeceğimiz tek bir şey varsa o da yıllanmakta olan şaraplarımız. Yani son 6 yılın fıçılarda tutulan mahsulleri ve de belli başlı nadir mahsuller ile özel deneyler. Auster Schalin şaraplarımızı 120 litrelik fıçılarda saklarız. Elimizde bu fıçılardan neredeyse 6000 tane var. Onları Amber Lane'den çıkarmak zorundayız. Ayrıca bunu önümüzdeki birkaç hafta içinde, yani siyah masa daha katı kontrol önlemleri almadan ve Graf kendi eyaletini kuşatmadan önce yapmalıyız. Gelin görün ki şu anda bütün gemilerimiz gözetim altında ve tüm kaynaklarımız ulaşılmaz durumda.
Yani tüm o fıçıları Amber Lane'den çıkarmak mı istiyorsunuz? Hepsini mi?
Don ciddi ciddi yutkundu. Mümkün olduğu kadar çoğunu, dedi Locke.
Peki bunun bizimle ne ilgisi var?
Donna Sophia yerinde duramıyordu. Amber Lane bayraklı gemiler artık ne limandan ayrılabilir ne de tekrar kaçıp gitmek istiyorsa limana girebilir. Fakat bir Camor soylusunun finanse ettiği Camor mürettebatlı ve Camor bayraklı gemilerden oluşan küçük bir filo. Locke kadehini masaya bırakıp ellerini iki yana açtı.
''Benim bir deniz seferi düzenlememi mi istiyorsunuz?''
''Büyükçe kalyonlarınızdan ikisi ya da üçü işimizi görür. Fıçılardan ve brandy'den oluşan 1000 tonluk bir kargo söz konusu. Asgari bir mürettebat yeter. Mesela gemi başına 50 veya 60 kişi. Limanlardan gönlümüze göre ayık, güvenilir kaptanlar seçebiliriz. 6-7 gün kuzeye yolculuk, üstüne de mürettebatları ve gemileri toplamak için ne kadar zaman gerekirse. Ben o işin bir haftadan kısa süreceğini tahmin ediyorum. Aynı fikirde misiniz?
Bir hafta? Evet, ama benden seferin tamamını finanse etmemi mi istiyorsunuz?
Sizi temin ederim ki çok cömertçe bir tazminat karşılığında.
Her şey yolunda giderse evet, tazminat meselesine az sonra geleceğiz. Ama iki kalyonun, iyi kaptanların ve son derece güvenilir mürettebatların çabucak edinimi.
Artı, dedi Locke, kuzeye yolculuk sırasında gemilerin ambarlarını dolu gösterecek bir şeyler lazım. Ucuz tahıl, kurutulmuş peynir, düşük kaliteli taze meyve. Yani sıradan şeyler. Fakat Amber Lane yakında kuşatılacağı için siyah masa fazladan bir erzak yükünü mutlulukla kabul eder. Amber Lane'in konumu, Camor'un özel tarafsızlığına saygı göstermemeyi göze alamayacak kadar sallantıda. Zaten efendilerim gemilerin limana girip çıkması için buna güveniyorlar. Fakat ilave bir önlemden zarar gelmez.
Evet, dedi Don Lorenzo alt dudağını çekiştirerek. İki kalyon, mürettebatlar, subaylar, ucuz kargo, gemi başına 10 veya 12 kişilik küçük birer paralı asker ekibi. Yılın bu zamanlarında onlardan kolayca bulunur. Muhtemel sorunları daha çıkmadan önlemek için bir grup silahlı adamsız olmaz.
Locke başıyla onayladı.
Peki fıçıları yıllandırma evlerinizden alıp limana nakletme işini nasıl yapacağız?
Çok basit bir hileyle, dedi Locke. Düşük alkollü biralarımız için pek çok bira imalathanesi ve depo bulundururuz. Bu harmanlama ustalarımız için bir ek iş, bir tür hobidir. Biralarımız fıçılarda saklanır ve depoların yeri herkesçe bilinir. Grau ile ben güneye yolculuk ederken efendilerimiz de Austerschalin brandisi fıçılarını yavaşça ve dikkatle bira depolarına naklettirip yeniden etiketletiyorlardı. Gemilerimiz Amber Lane limanında görünene kadar öyle yapmayı sürdüreceklerdi.
Yani brandiyi gemilere gizlice yüklemeyeceksiniz, Donna Sophie ellerini çırptı. Herkes açık açık bira yüklediğinizi zannedecek.
Aynen öyle Leydim. Büyük bir bira ihracatı bile bir yıllanmamış brandy sevkiyatı kadar şüphe uyandırmaz. Yaptığımız şey ticari bir hamle olarak görülecek. Amber Lane bayraklı gemilere uygulanan yasağı ilk biz atlatmış olacağız. Hem yaklaşan kuşatma için bir parti erzak getirttiğimiz hem de iyi bir kar elde etmeyi amaçladığımız sanılacak. Tüm brandy'yi gemilere yüklememizin ardından da Camor'daki yeni iş faaliyetimizin çekirdeğini oluşturmaları için 60-70 kadar Bell Auster aile mensubunu ve çalışanını yanımıza alıp denize açılacağız. O noktadan sonra keşfedilmenin bir önemi kalmayacak.
Tabii tüm bunların kısa sürede ayarlanması lazım.
Don Lorenzo derin düşüncelere daldı.
Masraflar 15.000 şilini bulur, belki de 20.
Aynı fikirdeyim lordum. Rüşvetler ve diğer düzenlemeler için fazladan bir 5000 daha ekleyin.
Locke omuz silkti. Amber Lane'e vardığımızda depo hidesi olsun veya olmasın, işimizi halledebilmemiz için belli başlı kişilerin başka tarafa bakması gerekecek.
Öyleyse 25 bin şilin, kahretsin.
Lorenzo Brandis'inin kalanını kafasına dikti, kadehini bıraktı ve ellerini önündeki masada kavuşturdu.
Benden servetimin yarısından fazlasını istiyorsun. Senden hoşlandın Lucas. Ama artık teklifinin diğer yönünü konuşma sırası geldi.
Elbette. 10. ayrımın sonu. Sayfa 100.